Yeşu 22. bölüm 34. ayette Rubenlerle Gadlılar, bu sunak Rabbin Tanrı olduğuna sizinle bizim aramızda tanıktır diyerek sunağa tanık adını verdiler. Bakıldığında bu sunağın yapımı iyi bir fikir gibi görünmektedir. Nitekim bazı yorumcular buna mühürlerini dahi basmaktadırlar. Ancak tanık adını verdikleri bu sunağa daha yakından bir göz atmamız gerekmektedir. Toplanma çadırındaki sunak kurban sunuları içindi. Bunun başka bir görevi yoktu. Yasanın tekrarı 12. bölüm 27. ayette şu sözleri okumaktayız. Yakmalık sunularınızı, eti ve kanı Tanrınız Rabbin sunağında sunacaksınız. Kurbanınızın kanı Tanrınız Rabbin sunağına akacak ama eti yiyebilirsiniz. İsrail'e diğer bütün sunaklarını yok etmesi emredilmişti. Mısır'dan çıkış 34. bölüm 13. ayette onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, aşere putlarını keseceksiniz diye yazar. Bunun sadece tek bir istisnası bulunmaktadır. Yasanın tekrarı 27. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında bunu görürüz. İsrailoğullarına Şeria ırmağından 12 taş alması ve bunları bir anıt olarak dikmesi bu bölümde emredilmişti. İsrail'in bu 2,5 oymağı nehrin doğu yakasına yerleştiklerinden Şeria ırmağı onları diğer kardeşlerinden ayırmaktaydı. Bu sunak bu ayrılığı göstermektedir. Daha sonra da göreceğimiz gibi zamanla bu ayrılık daha da fazla bölünmeye kadar gidecekti. Bu aşamada İsrail doğuda 2,5 ve batıda 9,5 olmak üzere ikiye ayrılmış durumdaydı. Ama daha sonra bu bölünme kuzeyde 10 ve güneyde 2 oymak olmak üzere yön değiştirecekti. Toplanma çadırındaki Mesih'in kurtarış işinin bir tiplemesi olan sunak birlik yeriydi. Sevgili dostum, ben İsa Mesih'i yücelten herkesle bir arada bulunabilirim. Bakın Yuhanna 17. bölüm 20 ila 21. ayetlerde İsa Mesih duasında şöyle diyordu. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Mesih'te olanlar arasında organik bir bağ vardır. Sunak bir kurban olarak sunulan İsa Mesih'in ölümünü simgeler. İsrail'in 2,5 oymağı üzerinde kan akıtılmayan bir sunak yapmakla nasıl İsrail ulusunu böldüyse, bugün de doktrinsel, kutsal kitaptan sapmış görüşe sahip olan Hristiyanlar inanlı topluluklarını bölmüşlerdir. Gerçek Mesih inanlarını dogmatik olmakla suçlasalar da İsa Mesih'in tanrılığı, çarmıhı ve kutsal yazıların vahiy konularında geri adım atanlar kendileridir. Bunlar üzerinde kan bulunan bir sunağı sevmezler. Tabiri caizse kendilerine bir tür et, yani tanık sunağı yapmışlardır. Üzerinde hiçbir kurban sunulmayan bir sunakta tapınmayı tercih ederler. Yani kan dökmemiş bir Mesih'e sahip çıkarlar. Tıpkı İsrail'in 2,5 oymağı gibi bunların da tutumu onların gerçekten uzaklaşmış olduğunu gösterir. Rabbimiz onları meyvelerinden tanıyacaksınız demiştir. Bu olayların üzerinden yüzlerce yıl sonra Rab İsa Mesih Celile Denizi'nin karşı tarafına geçecek ve Geresalıların ülkesine girecekti. Geresa ülkesinde yaşayan insanlar Gad'ın soyundandırlar ve halen Şeria ırmağının yanlış tarafında yaşıyorlardı. Rabbimiz orada cine tutulmuş bir adamla karşılaşmış ve adamın içinden çok sayıda cini kovarak çevrede bulunan domuz sürülerine göndermişti. Geresalılar domuz yetiştiriciliğiyle uğraşıyorlardı. Ortodoks bir Yahudinin domuz işiyle ilgilenebileceğini hiç düşünebiliyor musunuz? Kesinlikle hayır. Demek ki insanlar Tanrı'nın emirlerinden de bütünüyle uzaklaşmışlardı. Şeria ırmağının ters tarafında yaşıyorlardı yani kısaca. Kutsal kitaptan sapmış, uzaklaşmış kişiler inanlılar topluluğunu gerçekten bölmüştür. Haç üzerinde ölmemiş, kan dökmemiş Tanrı olmayan, insanları günahlarından kurtarabilecek özellikleri olmayan bir Mesih, yani sunak yaratmışlardır. Sevgili dostum, sen Şeria ırmağının karşı tarafına geçtin mi? İsa Mesih'in sunduğu kurtuluş huzuruna girdin mi? Yeşu 23 ve 24. bölümlerdeki temel konu Yeşu'nun son mesajıdır. 23. bölümde Yeşu İsrailoğullarının önderliğini cesarete ve dürüstlüğe çağırır. Sonra 24. bölümde İsrail ulusunun oymaklarının dikkatlerini Tanrı antlaşmasına çeker. Onlardan bu antlaşmayı unutmamalarını ister. Bölüm Yeşu'nun ölümüyle son bulur. Ölüm yatağında verilen mesajlara kutsal kitapta sıkça rastlamaktayız. Anımsayacaksınız, Yakup 12 oğlunu etrafına çağırmış ve her biriyle ilgili ön bildirilerde bulunmuştu. Musa da İsrail'in 12 oymağını yanına çağırmış ve onları kutsamıştı. Ve şimdi 40 yıldır onların vaat edilen topraklarda önderliğini yapmış olan Yeşu, Ölümünden önce onlara son mesajlarını bildiriyordu. Yeşu 23. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Rab İsrail'i çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti. Bu nedenle ileri gelenleri, boybaşlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, kocadım, yaşım hayli ilerledi dedi. Tanrınız Rabbin sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız Rabbi diye yazıyor. Dikkat ederseniz burada Yeşu insanları yanına çağırarak onlara şöyle sesleniyordu. Artık emekli olabilirim. Ben hepinizin üstü sayılırım. Bu nedenle size son bir mesajım olacak. Tanrı'nın sizin için neler yaptığını siz çok iyi biliyorsunuz. Yeşu 23. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ise işte Şeria ırmağından gün batısındaki Akdeniz'e dek yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte geri kalan ulusların topraklarını da kurayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm. Tanrınız Rab bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız Rabbin size söz verdiği gibi onların topraklarını mülk edineceksiniz. Musa'nın yasa kitabında yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın diye yazmakta. Yeşu onları Musa'nın onlardan yapmalarını istediği şeyleri yapmaya çağırıyordu. Yeşu 23. bölüm 7 ila 8. ayetlerde ise aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın. İlahlarının adını anmayın. Kimseye onların adıyla ant içirmeyin. Onlara kulluk edip tapmayın. Bugüne dek yaptığınız gibi Tanrınız Rab'be sımsıkı bağlı kalın diyor. Şeria ırmağından tehlikeli geçiş, bilmedikleri bir ülkede düşmanla karşılaşmaları, her yerde bilmedikleri yeni şeylerle yüzleşmeleri İsrailoğullarını Rab'be daha çok yaklaştırmıştı. Yeşu vaat edilen topraklarda rahata kavuştukları, bolluk ve bereket içinde yaşadıkları için İsrailoğullarının Rab'den uzaklaşabilecekleri tehlikesini sezinliyordu. İnsan doğası ne yazık ki böyledir, hiç değişmez. İşte Yeşu İsrailoğullarını bu nedenle uyarmaktadır. Tanrı bütün bu güzel şeyleri sizin için yaptı diyordu onlara. Bu nedenle ona yakın durun ve onun sözlerini dinleyin. Böyle yapmaya devam ederseniz o da sizi bereketlemeye devam edecektir. Tanrı'dan uzaklaştıklarında başlarına neler geleceği konusunda onları uyararak Yeşu 23. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında şöyle diyordu. Bunun için Tanrınız Rabbi sevmeye çok dikkat edin. Çünkü ona sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız. İyi bilin ki Tanrınız Rab bu ulusları artık önünüzden sürmeyecek. Ve sizler Tanrınız Rabbin size verdiği bu güzel topraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan, sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacaklar. Tanrı yargısının onların üzerine geleceğini söyleyerek onlara uyarılarda bulunuyordu. Yeşu 23. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Tanrınız Rabbin size verdiği sözlerin tümü nasıl gerçekleştiyse Tanrınız Rab verdiği bu güzel topraklardan sizi yok edene dek sözüne ettiği bütün kötülükleri de öylece başınıza getirecektir. Tanrınız Rabbin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder taparsanız, Rabbin öfkesi size karşı alevlenecek. Rabbin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz. Bu sözler aslında uyarıdan çok bir tür ön bildiriydi. Çünkü hepimizin şimdi çok iyi bildiği gibi bu ön bildiri şimdi çoktan tarihe geçmiştir. 24. bölümde Yeşu İsrailoğullarını yine bir araya toplar ve birlikte kendilerini Rab'be adarlar. Yeşu Tanrı'nın kendilerine geçmişte neler yaptığını, kendilerinin ne tür bereketlerle bereketlediğini anlatır. Yeşu 24. bölüm 2. ayette Yeşu bütün halka İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor diye söze başladı. İbrahim'in ve Nahor'un babası Terah ve öbür atalarınız eski çağlarda Fırat ırmağının ötesinde yaşar, başka ilahlara kulluk ederlerdi. Bu sözler bize daha önce bilmediğimiz ama aslında kuşkulandığımız bir şeyi açıklamaktadır. Tanrı İbrahim'i Kildanilerin ülkesi Ur'dan çağırdığı zaman onu zina evinden çağırmıştı. Burada İbrahim'in babası Terah'ın başka tanrılara tapındığını öğreniyoruz. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Tanrı niçin İbrahim'i seçti ve onun aracılığıyla bir ulus oluşturdu? İsterseniz bu gelişmelerin öncesini bir ele alalım. Babil Kulesi'nden sonra insanlar Tanrı'dan tamamen uzaklaşmışlardı. Tanrı'ya hiç kimse, İbrahim'in babası Terah bile kulluk etmiyordu. Tanrı Babil Kulesi'nden sonra insanların dillerini karıştırdığı zaman her grup bir tarafa doğru çekildi ve böylece yeryüzünün çeşitli halkları ortaya çıkmış oldu. Yeryüzüne yayılan insanlar gerçek ve yaşayan bir Tanrı'nın var olduğu bilgisini ona tapınmasalar bile beraberlerinde götürdüler. İşte bu nedenledir ki yeryüzünün ilkel kabileleri daha bugün gerçek bir Tanrı'nın var olduğunu bilmektedirler. Evet, Babil Kulesi olayından sonra Tanrı'dan topyekün uzaklaşmalar yaşanmıştı. Peki bu durumda Tanrı kişiliği, sıfatları ve karakteriyle uyum içerisinde kalarak ne gibi şeyler yapacaktı? İnsanlık soyunu yargılayarak onları yeryüzünden silebilirdi ama öyle yapmadı. İnsan soyunu yeniden ayağa kaldırmak istiyordu Tanrı. Bu nedenle işe bir kişiyle başlayacaktı. Bu kişi belli ki yüreğinde gerçek ve yaşayan Tanrı'yı tanıma özlemi olan İbrahim'di. Tanrı onu çağırdığı zaman ondan Ur şehrinden çıkmasını ve tüm ailesini bırakmasını istedi. Bunu niçin söylemiş olduğunu şimdi anlıyoruz. İbrahim'in babası Terah putlara tapınan birisiydi. İşte kendi soyundan bir ulus yaratabilmek ve vaat edilen kurtarıcının bu ulus aracılığıyla yeryüzüne gelmesini mümkün kılabilmek amacıyla Tanrı, İbrahim'den geçmişle olan bütün bağlarını kesmesini, onların arasından çıkarak göstereceği yeni topraklara gitmesini istemişti. Tanrı bu ulusu Mısır'dan kerpiç tarlaları arasından ortaya çıkardı. Sevgili dostum, Tanrı eğer sizden ve benden bir şeyler yapacaksa, o bunu yaparken bizleri ateşin içinden geçirecektir. Bu iş için kesinlikle günümüzün kuru, cansız, gelenekçi kiliselerini kullanmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Yeşu 24. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında ise, ardından Musa ile Harun'u Mısır'a gönderdim. Orada yaptıklarımla Mısırlıları felakete uğrattım. Sonra sizi Mısır'dan çıkardım. Evet, atalarınızı Mısır'dan çıkardım. Gelip denize dayandılar. Mısırlılar savaş arabalarıyla, atlılarıyla atalarınızı Kızıldeniz'e dek kovaladılar. Atalarınız bana yakarınca onlarla Mısırlıların arasına karanlık çöktürdüm. Mısırlıları deniz sularıyla örttüm. Mısır'da yaptıklarımı gözlerinizle gördünüz, uzun zaman çölde yaşadınız diye yazıyor. Tanrı onları korumaya devam etmişti. Kendilerine karşı savaşan, Amorlular kendilerini lanetlemeye çalışan put olan Baal'a yine adım attıkları, vaat edilen topraklarda yaşayan düşmanlarına karşı onları korumuştu. Yeşu 24. bölüm 13. ayette, böylece emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz diye yazıyor. Şimdi artık İsrail oğulları vaat edilen topraklara yerleşmiş durumdaydılar. Ne var ki o topraklarda var olan uygarlığı kesip atmadıklarından dolayı kendilerini bir anda dört bir yandan putperestlikle çevrili buldular. Gerçek bir tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Bu tehlikeyi sezinleyen Yeşu, onları Tanrı'ya yaklaşmaya, yaşamlarını tümüyle Rabbin ellerine adamaya çağırıyordu. Bakın Yeşu onlara neler diyordu. Yeşu 24. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Yeşu bunun için Rab'den korkun, içtenlik ve bağlılıkla ona kulluk edin diye devam etti. Atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde ve Mısır'da kulluk ettikleri ilahları atın, Rab'be kulluk edin. İçinizden Rab'be kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat ırmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz? Bugün karar verin. Ben ve ev halkım Rab'be kulluk edeceğiz, diyor. Yeşu'yu daha yakından tanıdıkça onu daha çok seviyorum. Yıllar boyu Musa'nın gölgesinde bulunduğundan ona Musa'nın bir tür minyatürü de denilmektedir. Ama Yeşu karakteri çok güçlü bir adamdı. Tanrı böyle bir adamı seçmekte hiçbir hata yapmamıştır. Yeşu da bizler gibi sıradan bir adam olduğu halde bu kitap göstermektedir ki Tanrı'ya bağlanan sıradan bir adam dahi Tanrı tarafından güçlü ve etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Yeşu İsrail ulusuna şöyle diyordu. Atalarınızın ilahlarına, onların kulluk ettiği putlara geri dönmek mi istiyorsunuz? Yoksa Amorların ilahlarına mı tapınmak istiyorsunuz? Seçim sizin ama ben ve ev halkım seçimimizi yaptık. Bizler Rab'be kulluk edeceğiz. Sevgili dostum, bu sözler İsrail'in bütün oymaklarına Tanrı ile olan antlaşmalarını düşünmeleri için yapılmış büyük bir çağrıydı. Bakın Yeşu'nun bu çağrısı karşısında İsrailoğulları nasıl bir tepki göstermişti. Yeşu 24. bölüm 16 ila 17. ayetlerde bu tepkiyi görüyoruz. Halk, Rabbi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun diye karşılık verdi. Çünkü bizi ve atalarımızı Mısır'da kölelikten kurtarıp oradan çıkaran, gözümüzün önünde o büyük mucizeleri yaratan, bütün yolculuğumuz ve uluslar arasından geçişimiz boyunca bizi koruyan Tanrımız Rab'dir. Tanrı'nın İsrail ulusu arasında gerçekleştirdiği güç gösterilerinden sonra İsrail ulusunun doğal olarak ona bağlı olarak yaşayacağını düşünebilirsiniz. Bugün geri bakıp da İsrailoğullarının bu sözlerini tutmadığını tarih içerisinde gösterebilirsiniz de aynı zamanda. Peki ya bugün yaşayan bizler? Yaşayan Tanrı'ya ne kadar yakın yaşıyoruz? Ona verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getiriyor muyuz? Yeşu 24. bölüm 20. ayette Rabbi bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, Rab daha önce size iyilik etmişken bu kez size karşı döner, sizi felakete uğrayıp yok eder diye yazıyor. Tanrı bizlere karşı da çok lütufkar ve merhametlidir. O kadar ki birçok kişi onun bu bereketleri karşısında nankör bir tutum takınarak bu bereketlerde onun payını görmezlikten gelmektedir. Birçok kişi bu dünyada istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşünmekteler. Elbette Tanrı sevgi, merhamet ve bereket Tanrısı olduğu kadar unutulmamalıdır ki o ölçüde bir yargı Tanrısıdır aynı zamanda. Yeşu 24. bölüm 21. ayette halk hayır, Rab'be kulluk edeceğiz diye karşılık verdi. Bu sözler İsrailliler açısından iyi niyet göstergesi olarak kabul edilebilir. Yeşu 24. bölüm 25 ve 26. ayetlerde Yeşu o gün Şekem'de halk adına bir antlaşma yaptı. Onlar için kurallar ve ilkeler belirledi. Bunları Tanrı'nın yasa kitabına da geçirdi. Sonra büyük bir taş alıp oraya Rabbin tapınağının yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti der. Diğer bir deyişle Yeşu'nun yazdığı yazılarda Musa'nın 5 kitabının bulunduğu tomarlara eklenmişti. Böylece Yeşu'nun ölümüne gelmiş bulunuyoruz. Yeşu 24. bölüm 29 ve 30. ayetlerde Rabbin kulu Nun oğlu Yeşu bir süre sonra 110 yaşında öldü. Onu Efraim'in dağlık bölgesindeki Gaaş dağının kuzeyine kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnah Serah'a gömdüler. Ve Yeşu miras olarak kendisine seçtiği o kıraç topraklarda gömüldü. Yeşu 24. bölüm 31 ve 32. ayetlerde Yeşu yaşadıkça ve Yeşu'dan sonra yaşayan ve Rabbin İsrail için yaptığı her şeyi bilen ileri gelenler durdukça İsrail halkı Rab'be kulluk etti. İsrailler Mısır'dan çıkarken Yusuf'un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup'un Şekem'deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem'in babası Hamor'un torunlarından 100 parça gümüşe satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu diye yazıyor. Yeşu öldüğü günlerde el üstünde tutuluyor olmalıydı çünkü Yeşu'nun yaşadığı bütün günlerde İsrail Rab'be bağlı olarak yaşamıştı. İşte Yeşu'nun Tanrı aracılığıyla İsrail ulusu üzerinde yaptığı etki böylesine güçlüydü. Yusuf, Efraim ve Manessa'nın babasıydı. Bu iki oğul Mısır'dan çıktıklarında babalarının kemiklerini de yanlarına almışlar ve 40 yıl boyunca beraberlerinde taşımışlardı. Babaları Yusuf'a öldüğünde kemiklerini vaat edilen topraklara gömeceklerine söz vermişlerdi. Niçin bu sözü vermişlerdi? Çünkü Yusuf o topraklarda bir gün ölümden dirileceğine inanıyordu. Yeşu 24. bölüm 33. ayette Harun'un oğlu Elazar ölünce onu Efraim'in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas'a verilen tepeye gömdüler diye yazıyor. Ölen ilk İsrail kahini Harun'du ve ikincisi de onun oğlu Elazar'dı. Yeşu kitabı ölümle dolu bir kitaptır. Musa'nın ölümüyle başlar ve Yeşu ile Elazar'ın ölümüyle son bulur. Bu ayette benim ilgimi çeken ilginç bir nokta var. Bakın şöyle okuyoruz. Ve Efraim'in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas'a verilen tepeye Elazar'ı gömdüler. Peki Pinehas bu toprağı nereden elde etti dersiniz? Anımsayacaksanız İsrail'de kahin soyundan gelen Levillere hiçbir toprak verilmeyecekti. Bunlar diğer oymaklardan gelecek yardımlarla yaşayacaklardı. Ama burada görüyoruz ki dedesi Harun, babası Elazar olan Pinehas nasıl olmuşsa olmuş kendisine güzel bir mülk edinmişti. Bu olay Hakimler kitabında daha da belirginleşecek olan ruhsal bozukluğun ve Rab'den uzaklaşmanın henüz bir başlangıcıydı. Hakimler bölümüne geldiğimizde ön söz olarak şunları söylemek mümkündür. Hakimler kitabı adını Yeşu'nun ölümünden Samuel'in yaşadığı döneme kadar İsrail'de hakimlik yapmış olan 12 adam ve bir kadından almıştır. Hakimler kitabının yazarı bilinmemektedir. Kitap içinde 4 kez yazılı bulunan o günlerde İsrail'de kral yoktu sözünden de anlaşılacağı gibi monarşi döneminde yazılmıştır. Kitabın Samuel tarafından yazılmış olabileceği düşünülmektedir. Hakimlerin hepsi sınırlı yeteneklere sahip kişilerdi. Gerçekten de bunların her birinin kendine özgü zayıflığı ve eksikliği var görünse de bu zayıflıklar Rabbin işleri için herhangi bir engel oluşturmamış ama Tanrı'nın yüce yönetimi altında olumlu birer etken haline dönüştürülmüşlerdir. Bu hakimlerin hiçbiri Musa ve Yeşu gibi İsrail ulusunun tamamına hitap eden ulusal bir önder olarak sivrilmemiştir. Kitapta kaydedilen gelişmeler ülke topraklarının sadece belirli bir bölümünde yaşanan sürekliliği olmayan ama benzer diğerleri arasında seçilmiş olan gelişmelerdir. Hakimler kitabının konusuna baktığımızda imandan düşme ve iyileştirme ve ayağa kaldırmakta Tanrı'nın lütfunu görebiliriz. Hakimler kitabı kutsal kitap öğrencileri arasında yenilgi ve kurtuluş adıyla anılmaktadır. Bu adlandırma doğru bir adlandırmadır. Öte yandan bu kitapta vurgulanan diğer bir konu daha vardır ki o da hayal kırıklığıdır. İsrailoğulları vaat edilen topraklara büyük bir umutla ve çok yüksek bir beklentiyle girmişlerdi. Son 40 yılını çöllerde geçirmiş, vaat edilen topraklara girerken Tanrı'nın gücü ve kılavuzluğuna bizzat tanık olmuş bir ulusun bu yeni topraklarda yüksek bir yaşam seviyesi ve zafer tasarlaması kadar doğal bir şey olamazdı. Ancak onların bu tasarısı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tasarlanandan çok uzaklara sürüklendiler ve düşmanları karşısında arka arkaya büyük yenilgiler aldılar. Hakimler kitabının amacı ise bir tür felsefe tarihidir. Süleyman'ın özdeyişleri 14. bölüm 34. ayette doğruluk bir ulusu yüceltir, oysa günah herhangi bir halk için utançtır diye yazıyor. İlk olarak Hakimler kitabı tarihsel olarak İsrail ulusunun Yeşu'nun ölümüyle ilgili hakimlerin sonuncusu ve peygamberlerin birincisi olan Samuel dönemi arasındaki tarihi ele alır. Yeşu ile İsrail monarşinin yani krallığın ortaya çıkışı arasında kalan boşluğu doldurmaktadır. Yeşu'nun Musa'nın yerini aldığı gibi kendisinden sonra onun yerini alacak bir önder yoktu. Bu dönem İsrail tarihinde vaat edilen topraklara girdikten sonra İsrail teokrasisinin denendiği bir dönem olarak bilinir. İkinci olarak hakimler dönemi aynı zamanda İsrail halkının görünmeyen liderleri olan Tanrı'dan uzaklaşarak düştükleri derin ruhsal çöküntü dönemidir. O günlerde İsrail'de kral yoktu. Herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu. Bu dönemde kuşkusuz bir takım ilerlemeler kaydediliyordu ama sürekli olarak hataların yaşandığı karanlık bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir. İsrail ulusunun tarihine baktığımızda ulusça Tanrı'ya hizmet ettiler, kendi yollarında yürüdüler, tutsaklık ettiler, Tanrı'ya seslendiler, tövbe ettiler ve kurtarıldılar. Ve aynı zamanda onların kötülük yaptıklarını, tutsak olarak satıldıklarını, hizmetçilik yaptıklarını ve Tanrı'ya döndüklerini ve hakimlerin gönderildiğini okumaktayız. İsrail ulusunun tarihi ulusça Tanrı'ya hizmet etmeleriyle başlar. Ama sonra her nedense geri adımlar atmaya başladılar. İsrailliler Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaparak bir put olan Baallara taptılar. Hakimler 2. bölüm 11. ayette bunu göreceğiz. Rabbi bir tarafa iterek Baala ve Aştarot'a kulluk ettiler. Rabbin İsrailoğullarına karşı olan öfkesi alevlendi ve sonuç olarak Rab onları düşmanlarının ellerine teslim etti. İsrail ulusu belirli bir dönem sürgünde yaşadı. Çok geçmeden İsrailoğulları üzüntüleri ve elemlerinden dolayı Tanrı'ya seslendiler. Tanrı'ya dönerek tövbe ettiler. Tanrı onların dualarını ve yakarışlarını işiterek onlara kendilerini kurtaracak olan hakimler gönderdi. Sonra İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Sonra bu aynı hikaye yeniden yaşanmaya başladı. İsrailoğulları kötülük yaptılar, Tanrı'yı terk ettiler, kendi zevklerinin peşince yürüdüler ve sürgüne gönderildiler. Diğer ulusların emrinde köle olarak yaşadılar. Sıkıntılarının içindeyken Tanrı'ya seslendiler, ona döndüler. Onun için Tanrı hakimler gönderdi ve kurtulan İsrail ulusu yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Sevgili dostum, tarihin bu çarkı aynı şekilde dönmeye devam etmektedir. Bunu kutsal kitabınızı okuyarak sizler de görebilirsiniz. Yaşaya peygamberin kitabı da Tanrı'nın verdiği bu tarih felsefesiyle başlar. Yaşaya ulusların çöküşlerine yol açan 3 aşamayı şöyle özetler. Birincisi ruhsal gerçeklerden ayrılış. İkincisi ahlaki açıdan yozlaşma ve üçüncüsü herhangi bir ulusun vardığı son aşama olan siyasal anarşidir. Bu 3 aşama tarih boyunca ulusların yıkılıp dünya sahnesinden kaybolmasına yol açmıştır. Eğer Hakimler kitabının günümüzde bize ne gibi bir ders verebileceğini öğrenmek istiyorsanız bu durumda Douglas MacArthur'dan şu sözlere kulak verebilirsiniz. Siyasi gücün ahlaki yozlaşmanın etkilerinin giderek arttığı bu fırtınalı günlerde üzerine bu ulusun kurulduğu dinsel temeli korumak için her çeşit ruhsal değere sahip çıkılmasının ve bu değerlerin uygulanmasının kaçınılmaz bir gereği vardır. Çünkü bu temel hem ahlaki hem de ulusal büyümemizi harekete geçiren bir temel ola gelmiştir. Ulusların ekonomik veya siyasi çöküşünün en temel nedenini her nedense tarih sayfalarında görememekteyiz. Çünkü geniş boyutlara varmış ruhsal çöküntüyü yenebilmek için ya ulusça ruhsal bir uyanış yaşanmış ya da gitgide artan ruhsal bozukluk ve çöküntüler nedeniyle tüm ulus ya çok büyük yaralar almış ya da tamamen tarih sayfasından silinmiştir.